Ayrım 68, sayfa 587, 54. kısım. Messi'nin Daça'nın arkasındaki korulukta yolunu bularak eve yaklaşması 5 dakikasını aldı. Ağaçların arasından çıktığında da kendini karla kaplı donmuş meyve ağaçlarıyla dolu geniş bir bahçenin kenarında buldu. Daça'nın bütün panjurları açıktı ama pencereler kapalıydı. Perdelerin arasından da ışık sızmıyordu. Sol tarafta altında bir arabanın durduğu önü açık sundurma benzeri bir yapı seçti. Gölgelerde kalmaya özen göstererek ilerledi. Evin arkasında çakıl taşı kaplı küçük taraçaya ulaştı. Arka kapıya ulaştı, usulca tokmağı çevirdi. Kilitli değildi, itti. Kapı önce biraz gıcırdadı, sonra menteşeleri üzerinde sessizce döndü, açıldı. Girdiği oda zifiri karanlıktı. Messi uzunca bir süre bekledi. Evdekilerden bir tepki gelip gelmediğini dinledi. Alnından soğuk terler boşanıyordu. Hiçbir ses duymadı. Sessizlik kulaklarında gök gürültüsü gibi patlıyordu. Bir adım attı. Ekşimiş yemek kokusu duydu. Odanın bulunduğu yerden, duyduğu kokudan mutfakta olduğunu tahmin etti. El fenerini yaktı. Mutfak geniş ve sadeydi. Bir masa, birkaç iskemle, kapkacak ve mutfak aletleri dışında bir şey görmedi. Kapının altından sarımtırak bir ışık sızıyordu. Yüreği kaburgalarını sarsarken yavaşça kapıya yaklaştı. Kapıya vardığında duraklayıp yeniden çevreyi dinledi. Sessizlik. Tokarev'in horozunu kaldırdı. Klik. Küçücük tıkırtı sessizliğin içinde bir patlama kadar güçlüydü. Aman Tanrım! Yeniden bir tepki bekledi. Yok. Derin bir nefes aldı, kapıyı itip hızla odaya daldı. Hedefini ararken ensesinde soğuk bir namlu hissetti. Dondu, kapının arkasından birisinin çıktığını duyup dönmeye çalıştı. Silenski'nin sesini işitti. Senin yerinde olsam denemezdim Jack. Şimdi tabancanı bıraksan nasıl olur? Galiba konuşacağımız bir sürü şey var. BMW hızla Lutsinovski köprüsünden geçip ekim meydanına girerken Luke'in alnındaki ter damlalarını silip saatine baktı. 11:30. Arka koltuktaki Lebel inledi. Fransız yeniden bayılmış, gözlerini kapatmıştı. Luke'in adama kelepçe takmıştı ama Lebel'ın kıpırdayacak hali yoktu. Hala aldığı ilaçların etkisi altındaydı. Doktor, paşaya biraz daha morfin vermişti ama görünüşünden Lebel'ın gırtlağına kadar İlaç dolu olduğu anlaşılıyordu. Doktora göre skopolamin ve morfin birlikte alındığında güçlü bir ağrı kesici etkisi oluşturur, aynı zamanda insanı yarı baygın duruma getirirdi. Lucien, Fransızı yanlarına almanın bir zaman kaybı olup olmadığını düşündü. Paşa ön camdan dışarı baktı. Böyle giderse şafaktan önce Ramenki'ye varırsak şanslıyız demektir. Nedendir bilinmez köprünün üzerindeki yoğun trafik çok yavaş akıyordu. Birden her iki yöne giden arabaların durduğunu gördüler. İleride bir şeyler oluyor. Köprünün uzak ucunda ekim meydanı vardı. Trafik orada bir yerlerde düğümlenmiş, sürücüler arabalarından çıkmışlardı. Luke'nin arabasında canavar düdüğü yoktu. Üstelik Romulka'nın onlardan 5 dakika önce yola çıktığını da biliyordu. Frenlere bastı, paşa arabadan çıkmak üzereyken seslendi. ''Sen burada kal, ben ne olup bitiyor bir bakayım.'' Lukin kalabalığa doğru koştu. İleride bir kamyonun kayarak döndüğünü, ekim meydanına giden arabaların yolunu kestiğini gördü. Köprünün sulu karla kaplı yüzeyindeki tekerlek izleri açıkça görülüyordu. Çevresi karma karışıktı. Bir küfür savurdu. Kaldırımda başını soğuk rüzgardan korumak için eğerek ilerlemeye çalışan bir yaya görüp bağırdı. ''Burada neler oluyor?'' Adam araba karmaşasına baktı, omuzlarını silkti. Bir kamyon yolu kapamış. Galiba bir iki araba köprüye fazla hızlı girmiş. Kamyon da ondan kurtulmak için manevra yapmak zorunda kalınca kaymış. Lukin Rumulka'nın zislerini aradı göremedi. Anlaşılan köprüdeki kargaşalığa o piçler neden olmuştu. Arabasına koştu. Bindiğinde umutsuzlukla direksiyonu yumruklamaya başladı. ''Neler oluyor?'' diye sordu paşa. Lukin anlattı. Paşa, ''Bir bu eksikti.'' dedi. ''Artık Rumulka'ya dünyada yetişemeyiz.'' Lucien elini yüzüne koyarak düşünmeye çalıştı. Köprünün hemen altında donmuş Moskova ırmağı boyunca uzanan Gorki Parkı'nın giriş kapısını gördü. Daha ileride Varşova Oteli'nin dev gölgesini. Lucien otelin hemen yanındaki dar aralığın sonunda Lenin Bulvarı'na çıktığını biliyordu. Belki yolu uzatacaktı ama bu karışıklıktan çıkmak için başka çare yoktu. Paşa'ya döndü, ''Şapkana yapış.'' dedi. ''Bundan sonrası çok ilginç olacak.'' Arabayı vitese taktı, araba sırasından çıkıp yaya yoluna girdi, farlarını açıp klakson çalarak parka doğru ilerlemeye koyuldu. Messi üzerine çevrilmiş tokar evin karşısında iskemlede oturuyordu, gözlerini Slanski'den ayırmadan. ''Bitti artık Alex'' dedi. ''Neresinden bakarsan bak bitti, KGB label'ı aldı. Konuşturmaları uzun sürmez, bunun da tek bir anlamı var. Siyah giyimliler çok geçmeden burayı ziyaret edeceklerdir. Eğer bu aşamada vazgeçmemi bekliyorsan çıldırmışsın Jack. Sana söyledim, bitti. Neden salak gibi davranmakta ısrar ediyorsun?'' Slanski'nin yüzünde hafif bir tebessüm olsa da sesi çok ciddiydi. İçgüdü diyelim. Bir ömür boyu kazanılmış kötü adetler. Hem böyle bir fırsatı kaçırmak aptallık olmaz mı? Messi hayır anlamında başını salladı. Böyle davranmakla hem kendi hayatını hem de Anna Irena'yı tehlikeye atıyorsun. Washington seni bu kadar yoldan gelip benimle sohbet etmen için göndermedi, değil mi Jack? Buraya kafama bir kurşun sıkmak için geldin. Messi cevap vermedi ama Silenski onun yüzündeki gerginliği gördü. Bunu yapabilir misin Jack? Beni ve Anna'yı öldürebilir misin? Mecburum, dedi Messi kısaca. Gözlerin öyle demiyor ama. Bunu yapmak istemiyorsun Jack. Ortada daha büyük bir şey var. Sadece sizin hayatınız değil. Moskova ikinizi de sağ isteyecektir. İstedikleri kanıtları topladıktan sonra da savaşı kimse durduramaz. Demek istiyorsun ki bu iş kötü giderse Washington'da kelleler yuvarlanacak. Silenski ayağa kalktı. Buraya yalnız gelmedin değil mi Jack? Messi sakin bir sesle, Daça'nın önü de arkası da çevrildi. Çıkış yolu yok. Silenski bir an düşündü, sonra sordu. Moskova'nın elinde Stalin'i öldüreceğimle ilgili ne kanıt var? Sana söyledim, yeterince delil var. Seni yakaladıktan sonra kullanacaklardır. Bundan o kadar emin değilim. Üstelik beni canlı yakalamalarına da izin vermem. Moskova'nın bütün dünyaya adamın birinin Stalin'e öldürecek kadar yaklaştığını mı açıklayacağını sanıyorsun? İşte burada yanılıyorsun. Böyle bir şey Kremlin'le alay edilmesine neden olur. Ağızlarını kapatıp hiçbir şey olmamış gibi davranacaklardır. Üstelik başarırsam aralarından bazılarının bana teşekkür bile edeceklerine inanıyorum. Messi ayağa kalktı. Olduğun yerde kal, kıpırdama, dedi Slenski. Sigara içmemin bir sakıncası var mı? İstediğin kadar iç ama yavaş hareket et. Üstelik elin değmişken bir tane de benim için yak. Messi sigarayı uzatırken Slenski yeniden oturdu. İşin buraya varacağını hiç düşünmemiştim Jack. Sen ve ben. Tıpkı kovboy filmlerindeki gibi. Öyle olması gerekmez. Bana burada bu işin bittiğini söyle. Seni ve kadını yanımda götüreyim. Böylesi aldığım emirlere karşı ama riskleri karşılamaya hazırım. Tahmin ettiğin gibi ikinizden birinin öldüğünü görmek istemiyorum. Çok düşüncelisin Jack. Label devreden çıktığına göre bizi buradan nasıl çıkarmayı düşünüyorsun? Yarın Viyana'ya gidecek bir askeri nakliye uçağı var. Hepiniz için gerekli belgeyi ayarlarım. Ya kabul etmezsem? O zaman buradan sağ çıkamazsın. Ne sen, ne Anna, ne de Irena. Anna'yı da öldürürsün öyle mi? Messi cevap vermeyince konuşmayı sürdürdü. Peki beni burada bırakıp Anna ile Irena'yı götürsen? Messi hayır anlamında başını salladı. Pazarlık yok Alex. Ya hep ya hiç. Yani onun hayatı senin ellerinde demek istiyorum. Şimdi ne olacak? Slenski belli belirsiz gülümsedi. Ne korkunç bir dünyada yaşıyoruz Jack. Bir zamanlar dostuk. Şimdi de beni öldürmeye hazırsın. Anna'yı da. Yüreğim parçalanıyor ama yapılacak bir şey yok. İki parmağını kaldırdı. Uçlarını birbirine değdirecek kadar yaklaştırdı. Dünyanın tanıdığı en büyük çılgının kafasına bir kurşun sıkmaya bu kadar yaklaşmışken benden vazgeçmemi istiyorsun. Sen benden de çılgınsın. Nedenlerini söyledim. Washington'da böyle bir risk alınması istenmiyor. Sen de hep Washington'ın dediğini yaparsın, değil mi? Messi sabırsızlıkla, içimden bir ses boşuna nefes tükettiğimi söylüyor. Uzanıp sigarasını tabloya bastırırken eğildi. Tabancasının susturucusundan yakalamak istedi. Slenski daha hızlıydı. Tetiği çekti. Tabanca tıksırdı. Mermi Messi'nin bileğine değip gitti. Messi yarısını tutarak acı içinde arka üstü yuvarlandı. Yavaşlıyorsun Jack. İsteseydim kolaylıkla gözünü çıkarırdım. Belki de seni öldürüp bu konuyu kapatmalıyım. Cebinden bir mendil çıkarıp attı. Messi'nin parmakları arasından kan sızıyordu. Kumaşı yarasının üzerine sardı. Alex, büyük bir hata yapıyorsun. Beni dinle. Anna'nın hatırı için. Slenski'nin sesinde daha önce duymadığı bir sertlik vardı. Sen Anna'yı düşünmüyorsun Messi. Özür dilerim ama konuşma zamanı geçti. Ayağa kalk. Messi kalkmaya çalışırken merdivenlerde ayak sesleri duyuldu. Kapı açıldı. İçeriye Anna girdi. Messi'yi gördüğünde ağzını açtı. Yüzünde korkunç bir şaşkınlık. Gırtlağında tek bir ses bile çıkaramadı. Silenski Anna'ya döndü. Sonra açıklarım dedi. Biraz su bul ve Messi ile ilgilen. Sonra Irena'yı uyandır. Buradan gidiyoruz. Lukin 5 dakika sonra Lenin bulvarına çıktı. Arabanın burnunu Ramenki'ye çevirdi. Paşa, Lebel'ı uyandırmaya çalışmış, bağırıp yanaklarını tokatlamıştı. Ama Fransız hala kendinden geçmiş, inliyordu. Sonunda umutsuzca söylendi. Allah kahretsin, işe yaramıyor. Onu yanımızda getirmekle zaman kaybettik. Bir daha dene. Bir daha denedi. Lebel'dan, homurtudan başka cevap alamadı. Lukin öfkeyle küfretti. Bırak şunu. Kent dışına çıkan buzlu yolda fazla araç yoktu. Lomonosov bulvarı kavşağına gelip sağa döndüklerinde Lukin 100 metre kadar önlerinde bir arabanın stop lambalarını gördü. Paşa, anlaşılan şans bizden yana, dedi. Öndeki iki otomobil karın üzerinde hızla ilerliyordu. Ama Lukin'in BMW'si hem daha güçlüydü hem de lastiklerinde zincir vardı. Gaza bastı, önünü daha iyi görebilmek için yolun soluna çekildi. Öndeki arabanın da bir Zis olduğu belliydi. Eğer arabadaki Romul kaysa yanından geçip gidersen kuşkulanacak, dedi paşa. Başka ne yapabilirim ki? Paşa sırıttı. Hiçbir şey. Yanından geçenin biz olduğunu anladığında o pezevengin yüzünü görmek isterdim. Hadi bastır. Lukin gaza bastı. Birden zincirler sıkışmış garda tutunacak bir yer ararken araba sarsıldı. Sonra toparlandı. Güçlü motor arabayı öne doğru fırlatırken Lukin direksiyonu sola kıvırdı. Arkadaki arabanın yanından geçti. Arabanın içindeki sivil giyimli, iri yarı dört adam yanlarından geçip giden BMW'yi şaşkınlıkla izledi. Sonra birden Lukin kendini öndeki Zis'in yanında buldu. Paşa ile ikisi aynı anda başlarını sağa çevirdiler. Şoförün yanında oturan Romulka'yı seçtiler. Sonra Lukin yeniden gaza dokundu, güçlü BMW ileri atıldı. Lukin yanlarından geçerken şoför ve Romulka'nın gözleri yuvalarından uğradı. Romulka'nın yüzü bir an için sokak lambasının ışığında kaldı, şaşkınlığı apaçık görüldü. Paşa sağ camı indirdi, elini çıkartıp orta parmağını kaldırarak yumruk yaptı ve Romulka'ya bakarak bağırdı. ''Bunun üstüne otur orospu çocuğu.'' Romulka hareketi görüp öfkelendi, sonra BMW yanlarından hızla geçip giderken kızgınlıktan çarpılmış yüzü karanlığa gömüldü. Lukin birkaç saniye sonra yeniden sağ şeride geçti ama hızını azaltmadı. Paşa gülüyordu. Lukin sordu. Her zaman böyle diplomatça mı davranırsın? Boş ver, bunu sonra düşünürüz. Siz Moğollar adam olmayacaksınız. Kanımızda var. Cengiz Han gibi bir atanın torunlarından başka ne beklersin ki? Arka koltukta Lebel homurdandı. Bir an kendine gelir gibi oldu. Sonra yeniden sessiz kaldı. Lukin dikiz aynasından baktı. Arkadaki arabalar hızlarını artırmış peşinden geliyordu. Alnından akan teri silmeye çalışırken paşaya döndü. Daha ne kadar var? 4 kilometre. Hızı düşürme. Şansımız varsa bu herifler kıçımıza yapışmadan işimizi bitiririz. Ayrım sonu. Sayfa 594.